Ayrım 14, sayfa 129. Eytan Palas. Balayı güzel geçmiştir. Aksilik olmadan Türkiye'ye dönülmüştür. Yeni evliler için artık hayatın gerçekleriyle yüzleşme zamanıdır. İzzet'in çalışıp ev geçindirme vakti gelmiştir. Genç çift önce Navarro'ların bugün yerini Network mağazasına bırakmış olan Teşvikiye Camii'nin tam karşısında bulunan İkbal Apartmanı'na yerleşir. Rosette'in odasına iki kişilik bir yatak alınır. Kış sonuna kadar burada kalırlar. İzzet bir yandan babasının yanında çalışmakta, bir yandan da Altan Haker'le ortaklığına devam etmektedir. İki işten ay sonunda eline geçen para fena olmayınca kendilerine ait bir ev kiralamaya karar verirler. İzzet tek tek Nişantaşı'ndaki apartmanların kapısını çalar ve kiralık daire arar. Nişantaşı Mim Kemal Öke Caddesi'nde Eytan Palas'tan, yani eski Maçka Oteli'nin yanı, içeri girer girmez kapıcının oğlu çıkar ve "Evet evet var abi" der. Kiralık evin sahibi Perihan Hanım'ın yanına gidilir. Dairenin sahibi yakından tanımayanlar için aksi mizaçlı ama biraz yakından tanıyanlar için iyi kalpli olarak nitelendirilebilecek olan Perihan Gülenman'dır. Boş daireye bakılır, kirada anlaşılır ve çiftin 18 yıl boyunca oturacakları ve iki çocuklarının dünyaya geleceği ev böylece tutulur. İzzet mutludur, içi içine sığmamaktadır, evlenmiştir, İşler yolundadır ve artık kendilerine ait bir evleri vardır. Ev Maçka Parkı'na bakmaktadır. Hilton'u ve uzaktan da olsa denizi görür. Onlar bir yandan Eytan Palas'a taşınmaya karar verirken Rum asıllı bayan Marika da orayı terk edip Yunanistan'a göç etme hazırlığındadır. Kahkahaları havada uçuşan hoş sohbet Marika adındaki bu neşeli Rum kadın eşyalarını Atina'ya götürmek niyetinde değildir. Fransız ahşap hasırlı iskemle takımı, Viyana Maun Salon takımı Bay Navarro'nun yeni evlilere ev hediyesi olur. Dördüncü katta tuttukları evin eski kiracısı sokağa çıktığı zaman insanların dönüp dönüp güzelliğine baktığı Feyhan Hanım'dır. Feyhan Hanım evden giderken yemek odasını ve bir iki eşyasını genç çifte bırakır. Ev geniştir, iki salonu, üç yatak odası vardır. Genç çiftin gençlik yılları Eytan Palas'ta geçecektir. Buranın tek olumsuz yanı asansörünün olmamasıdır. Bu durum yaşlı akraba ziyaretleri için bir sorundur. Asansör yere hazır olduğu halde verilen sözlere rağmen hiçbir zaman kurulmaz. Eytan Palas'ta 18 yıl kaldık. Çocuklarımız orada doğdu. Geniş ve güzel bir daireydi. Manzarası şahaneydi. Uzaktan da olsa denizi de görürdük. Bir defasında çok kar yağdı ve önümüzdeki yol dondu. İnen tüm arabaların patinaj yaparak duramadıklarını ve birbirlerine çarptığını hatırlıyorum. Seyrederken çok eğlenmiştik. Bir başka gün Mayıs ayında hava o kadar sıcak oldu ki gece balkonda uyuduk. Eytan Palas'ta da gri tekir bir kedimiz vardı. Arkadaşlar ya akşamları ya da pazarları bize biriçe gelirdi. O yıllarda Eti ve Albert Yenni, Feride ve Victor Cavaliero, Leyla ve Yusuf Negrin, Becky ve Joe Benardete, Mimi ve Dario Friedman, Mimi Cohen ve ayrılmadan önce Lika ve Rudy Heilpern en sık gördüğümüz arkadaşlardı. Rudy ve Lika 1966 ya da 67'de boşandıktan sonra ikisi de ayrı ayrı Türkiye'den İsrail'e göç ettiler. Eytan Palas'ta çok mutlu bir gençliğimiz oldu. Tek olumsuzluk oturduğumuz dairenin dördüncü katta olması ve apartmanda hiçbir zaman asansör tesis edilmemiş olmasıydı. Biz kısa zamanda dört katı tırmanmaya alıştık. Fakat yaşlılar için sorun oluyordu. Oğlumuz Aksel de küçükken hep kucakta çıkmayı seviyordu. İzzet'in evliliğinin üzerinden bir iki yıl geçmiştir. O yeni kurduğu yuvada huzurludur. Ama ülkede durum aynı değildir. Sokaktan gelen haberler huzur ortamının yerini kaosa bıraktığı yönündedir. Türkiye adım adım 27 Mayıs ihtilaline doğru sürüklenmektedir. İzzet'in siyasetle yakın teması yoktur. Ama olan bitene de kayıtsız değildir. Darbenin olumsuz etkisini yakınları ekonomik olarak bizzat yaşar. İhtilal öncesinde sokaklar çok karışıktı. Hatırladığım kadarıyla Beyazıt Meydanı'nda her gün olay vardı. Halkın büyük çoğunluğu Demokrat Parti'den bıkmıştı ya da biz öyle sanıyorduk. Artık bir değişiklik gerekiyordu ve bu değişiklik demokratik yollarla değil, 27 Mayıs darbesi ile gerçekleştirildi. Radyoda anons yapan spiker ve sonrasında Yassıada mahkemelerinde radyoda duyulan sesi ve sert mizacıyla ün salan Hakim Salim Başoğlu hatırlıyorum. Söylenenlerden Başbakan Adnan Menderes ve diğer partililerin tam olarak neyle suçlandıkları anlaşılamıyordu. 6-7 Eylül olayları vahimdi ama pek üzerinde durulmadı. Onun yerine kasasında bulunduğu iddia edilen kadın çamaşırları medyada yer tuttu. Bir defa merak ederek Adnan Menderes'in mahkemesine katılmak üzere Yassıada'ya gittim. Nasıl izin alıp gittiğimi hatırlamıyorum. Adnan Menderes çok bitkin görünüyordu. İhtilalin oluşturduğu kriz nedeniyle kayınpederimin işleri tamamen durdu ve satışlar kesilip fiyatlar yarı yarıya düşünce mali sıkıntıya girdi ve borçlarını ertelemek zorunda kaldı. Ona göre bunun nedeni ihtilaldi. Artık kimse mal istemiyordu. Ama Yahudilerin sık sık telaffuz ettikleri bir söz vardır. Burası Türkiye. Her şey çabucak değişir, bu da geçer. Gerçekten de sıkı yönetim sona erdi ve tekrar demokrasiye geri dönüldü. İyi kötü işler açıldı. İzzet 1964'e kadar babası ile züccaciye işinde çalışmaya devam eder. Ama iş tasfiye edilince mekan değiştirir. Fincancılar Caddesi'nde bulunan Yusuf Yanhan'ın ikinci katına yerleşir. Amacı kotacılık ve ithalat yapmaktır. Rıfat Bey artık aktif olarak çalışmamaktadır ama sürekli evde oturmaktan da sıkılmaktadır. Ne zaman sıkılsa kendini İzzet'in yazıhanesinde bulur. Baba oğul böyle günlerde uzun uzun sohbet eder. Eski müstahdem David Rofe de İzzet'in yanında çalışmaktadır. Onun orada olması da Rıfat Bey için iyi bir şeydir. İş hayatında sürekli yeni ne yapabilirim arayışında olan İzzet, 1964 ve 1965 yıllarında arkadaşı Leon Candioti ile birlikte daha büyük çapta ortak işler yapmaya başlar. Bu onun için yeni seyahatleri de kaçınılmaz kılar. İzzet, iş bağlantıları için aynı yıl içinde 3 kez Amerika'ya gider. 1966 yılından itibarense kayınpederi sabahları fabrikaya gelip ona yardım etmesini ister. Bu durum 1970 yılına kadar devam eder. Asiyoların Antigacı Dükkanı. Evliliğin ilk yıllarında en büyük hobisi ev dekorasyonuyla uğraşmaktır. Öyle ya yeni evlidir, mutludur ve artık kendine ait bir evi vardır. Onu güzelleştirmek, daha güzel bir hale getirmek mutlulukların en büyüğüdür. Dekorasyona olan düşkünlüğü onun zamanla bir koleksiyoner olmasına da kapı aralar. Eski Viyana porselen koleksiyonunun oluşması da o yıllara denk gelir. Efendiliği ve ustalığı ile bilinen Anadolu Rumlarından marangoz Isidoros Tilkioğlu ise evin birçok mobilyasını yapar. Aile dostudur. İşinde mükemmeldir. O da bunun farkındadır ve bunun gururunu yaşamaktadır. Müşterileri arasında piyano sanatçısı İdil Biret'in de olduğundan sitayişle bahsetmesi de bundandır. Rozet ve İzzet'in yeni evleri kapısından içeri giren misafirler için de göz alıcıdır. Genç çift evliliklerinin ilk yıllarında sık sık yeni evli arkadaşlarını kahve içmeye ve sohbete çağırırlar. Yemek davetleri ise daha azdır. Çünkü bütçe kısıtlıdır ve fazla masraf yapmamak konusunda dikkatlidirler. Yeni evli arkadaşları zevkle döşenmiş bu ev karşısında biz evimize ne yapsak diye sormadan edemez. İzzet arkadaşlarının gözünde bir dekoratör kadar yeteneklidir. Bu yüzden de birçok arkadaşının hanımı İzzet ne olur bizim eve de baksana biz nasıl döşeyelim diye sık sık istekte bulunur. İzzet, dekorasyon konusundaki yeteneklerini geliştirmekten, yeni şeyler denemekten geri kalmaz. 1960'larda Kapalı Çarşı'da arayıp keşfettiği güzel ve eski bronz parçalardan ayaklı lamba ve hoş abajurlar imal etmeye başlar. O yıllarda Türkiye'de servis masası nadir bulunan bir şeydir. İzzet'in kendi yaptığı tekerlekli servis masası ise birçoklarının beğenisini toplar. Hatta sergilenmek üzere Galatasaray'daki hediyelik eşya satan Angelidis mağazasının vitrininde bir süre durur. Antikacılık merakım o yıllarda başladı. Antikacılık öyle bir tutku ki bir kere insanın bünyesine bulaştığı zaman kurtulma imkanı yok. Artık neredeyse her gün Kapalı Çarşı'ya gitmeye başladım. 1960'lı yılların başında Kapalı Çarşı'da gerçek antika satan birçok mağaza vardı. Günümüzde sayıları çok azaldı. Şalabi ya da Ziya Aykaç gibi sadece bir iki tane antikacı kaldı. İç Bedesten'de gezmek başlı başına bir heyecandı. Bedesten'de 50'lerde, 60'larda henüz bugünkü gibi dükkanlar yoktu. Onların yerinde bit pazarını andıran ve eski eşyaların alt alta üst üste yığıldığı yüksek tezgahlar vardı. İş sahipleri tepede dururlardı. Tezgahların arasında dalarak ve karıştırarak bir şeyler keşfetmek çok heyecan vericiydi. Ve her defasında bir şeyler bulurdum. Hem kayınpederimin evine hem de birçok arkadaşıma oradan bir şeyler alırdım. Aslında porselen ve cam eşyaları o karmaşık tezgahlara koymazlardı. Daha çok bakırlar olurdu. O dönemde Kapalı Çarşı'nın en büyük antikacısı Asseo kardeşlerdi. Albert ve Michel Asseo. Kolay kolay tenzilat yapmayan, diğer antikacılara göre işlerini çok iyi bilen, en yüksek fiyatları biçen yaman adamlardı. Onların dükkanına girmek müzeye girmek gibi bir şeydi. Yeri tam olarak Kapalı Çarşı'ya girdiğimizde Zincirli Han'a giderken köşke benzeyen ufak bir yapının hemen sol köşesindeydi. Şimdi sanıyorum orası kafe olmuş. Asyoların dükkanı benim için gerçekten de Ali Baba'nın mağarasına girmek kadar heyecan vericiydi. Hem antika eşya hem de eski mücevherat olarak en güzel mallar onlarda bulunurdu. Antika koleksiyonunun en önemli parçalarını 1784-1801 yılları arasında Türkiye'ye ihraç edilen Viyana ve Meissen porselenleri oluşturur. Bunların çoğunu 60-80 yılları arasında topladım. Birçoğunu Türkiye'de dükkanlardan ya da müzayedelerden bulmuştum. Bazen özel kişilerden, bazen de yurt dışından güzel ve sevdiğim o tarihlere ait olan eserler bulduğum olmuştur. Özellikle Paris, Londra ve Viyana'da bulduklarım vardı. Zamanla bunların kimler tarafından nasıl yapıldığını, kalıp şekillerini, formları, dekorları ve yaldızcıları ile ressamlarını araştırarak, özellikle Topkapı Müzesi'ndeki koleksiyonu dikkatle inceleyerek ustalaştım. Bir esere bakar bakmaz orijinalliğini, yaldızın sürülüş biçimini, yapım yılını, hatta ustanın adını ve hangilerinin gerçekten en eski ve en güzel olduğunu keşfetmeyi öğrendim. Çok daha sonraları edindiğim bu bilgiler birçok antika dergisinde yayınlandı. Birkaç yıl boyunca Avrupa porselenleri hakkında kurslarda hocalık yaptım. Antik Anonim Şirketi. Aynı yıllarda ayrıca Avrupa'da Türkiye için 19. yüzyılda imal edilen Bohemia kristallerinden ufak bir koleksiyon oluşturdum. Türkiye'de bulamadığım İsviçre pullarını yurt dışından getirtiyordum. Diğer taraftan İzzet daha 12-13 yaşlarındayken resimlerine hayran olduğu İsviçre pulları koleksiyonunu geliştirmeyi de ihmal etmez. 70'li yılların başında çok sevdiği pul koleksiyoneri arkadaşı Albert Heskia'nın "Hatırlıyor musun? Yıllar önce ben senin İsviçre koleksiyonunu görmüştüm. Ne güzeldi. Sen pul koleksiyonculuğunu niye ilerletmiyorsun? Bence devam etmelisin." cümlesi onun pullarla daha yakından ilgilenmesine sebep olur. Zaman kaybetmez ve o hafta çocukluk yıllarında pahalı olduğundan satın alamadığı bir pul serisi alır. Ara verdiği pullarla yolculuk yeniden başlamıştır. 3-4 yıl içerisinde İsviçre kataloğunda yer alan pullar geriye gidilerek 1870'li yıllara kadar tamamlanır, bir albüm haline getirilir. Eski bir filatelist olan Albert, "Koleksiyon esas şimdi başlıyor. Sen 1870 yılından daha eskilerini toplamaya ve bunlarla etütler yapmaya, sergi hazırlamaya başlamalısın. Asıl filatelist olmanın ne ifade ettiğini o zaman anlayacaksın," diyerek bir kez daha arkadaşına yol gösterir. İzzet bu uyarılara kayıtsız kalmaz ve İsviçre spesyal kataloglarını da kullanarak birkaç yıl boyunca pul biriktirmeye devam eder. Artık o Türkiye'nin önemli filatelistleri arasında yerini almıştır. Elhamra pasajındaki kulübede üye olur, bu ona yeni bir çevre ve yeni dostluklar kazandırır. İzzet birkaç yıl içinde İsviçre pulları konusunda Türkiye'deki en iyi uzmanlardan biri haline gelir. Ama 70'li yıllarda İsviçre pullarını Türkiye'de bulmak mümkün değildir. Fakat İzzet her zaman olduğu gibi bu defada başladığı işi yarım bırakmak niyetinde değildir. Bu pulları yurt dışından getirtebilmek için çaba harcar. Türk parasını koruma kanunu devrededir ve döviz sıkıntısı vardır. Yurt dışına para göndermek için postanelerde uluslararası değeri olan kuponlar vardır. İzzet o kuponları satın alıp biriktirerek satıcılara zarflarda para gönderir ve koleksiyonunu tamamlar. Eski İsviçre pullarından oluşan, itinayla hazırlanan koleksiyon daha sonra Kopenhag, Madrid, Milano, Paris ve Stockholm'de sergilenir. Koleksiyon altın olmasa da bronz, gümüş ve de altın kaplama madalyalar alır. Yurt dışında sergi açmasında en büyük yardımcısı hiçbir zaman unutmadığı filateli komiseri Aziz Versan'dır. Zamanla İzzet, Nihal ve Tevfik Kuyaş'la tanışır, dost olur. Dünya pulları değerlendirmelerinde, yani pul piyasasında İsviçre pulları en pahalılar arasında yer alır ve koleksiyonu ilerletmek için, örneğin kantonal adı verilen nadir pulları satın almak için büyük paralar gerekir. Ben daha çok 1850-1862 yılları arasında basılan dantelsiz İsviçre pullarına, zarflarına ve özellikle damgalarına odaklandım. Sonra o pulları sattım ama hala fotokopileri elimde duruyor. Şimdi onlara baktığım zaman burukluk hissediyorum. Çünkü yaşamımın 7-8 yılını onlarla geçirdim. Aslında iyi de oldu. Çünkü pul piyasası daha sonraki yıllarda çöktü, fiyatlar çok düştü ve pullar dünya piyasalarında yatırım aracı olmaktan çıktı. Diğer taraftan İzzet'in işleri de yolunda gitmektedir. Tekstil piyasasında iplik işlerinde büyümüştür. Hatta Yasemin Orlonları diye yeni bir marka oluşturmuşlardır. Artık kiradan kurtulma vakti gelmiştir. Bütün ortaklar bir araya gelir ve sırayla her birine ev almaya karar verilir. İzzet biraz daha büyük bir ev almaya niyetlenince adeta gözü gibi baktığı pul koleksiyonuna üzülerek de olsa veda etmek durumunda kalır. 7 sene biriktirdiği pulları Zürih'te Korumpila Pul Müzayedesi'nde satar. Takvimler 1977 yılının Ocak ayını gösterirken bundan sonra ailesiyle birlikte hayatını devam ettireceği Yeniköy'deki apartman katını daha inşaat halindeyken satın alır. İlk çocuğumuz 7 yıl sonra dünyaya geldi. İzzet ve Rozet evliliklerinin ilk dönemlerinde çocuk sahibi olmayı düşünmez. Yaşları çok gençtir ve birkaç sene evliliklerinin tadını çıkarma niyetindedirler. Öyle de yaparlar. Çocuğun getireceği sorumlulukların altına girmeden yapılan seyahatler, sinemaya gitmeler, konser izlemeler, arkadaşlarla gerçekleşen buluşmalar tam da bu zaman dilimine sığdırılır. Genç çift artık çocuk sahibi olmaya karar verdiğinde ise beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kalırlar. Onlar anne baba olmaya hazırdırlar ama Rozet bir türlü hamile kalamamaktadır. Paniklerler, ne yapacaklarını bilemezler. Çok geçmeden doktora giderler. Doktorun ağzından çıkan cümleler Rozet'in tedavi görmesi gerektiği yönündedir. Bu, İzzet'in hazırlıklı olduğu bir durum değildir. Büyük bir yıkım yaşar. Tedavi süreci ise tahminlerinden daha meşakkatlidir, sabır gerektirmektedir. Doktor Tahsin Artunkal, genç kadına 2 sene süren ısı yani diyatermi tedavisini uygular. 1965 yılında genç çiftin büyük bir umutla bekledikleri müjdeli haber gelir. Rozet hamiledir. Bebeğin cinsiyetinin ne olacağının bir önemi yoktur. Önemli olan bir çocuğa sahip olabilmektir. Zaten o yıllarda bebeğin cinsiyetinin ne olduğunu öğrenip meraklarını giderebilme şansları da yoktur. İzzet ve Rozet'i sabırsızlıklara sevk eden, uzun bir tedavinin ardından dünyaya nazlı nazlı merhaba diyen ilk çocukları dünyalar güzeli bir oğlandır. Aile bebeğe Aksel ismini verir. Hastane adeta ziyaretçi akınına uğrar. Akrabalar, aile dostları bu mutlulukta onları yalnız bırakmamıştır. Genç bir kadınken yaşadığı zor günlerde küçük İzzet'le vakit geçiren Lucia hala, soğuk bir kış günü ailenin hayatına güneş gibi doğan Aksel'i görmeye ilk gidenlerdendir. Yanında ise ağabeyi Rıfat Bey ve eşi Emma vardır. Rıfat Bey, topaç gibi olan torununu kucağına alır, yüzündeki gülümseme her zamankinden farklıdır. İzzet, baba olmanın şaşkınlığı içindedir. Her insan baba olunca bambaşka duygular yaşar. İzzet de tarifsiz duygular içindedir. Acaba nasıl bir şey diye aylarca beklediği bebeğini kucağına aldığı zaman hissettiği duyguyu kelimelerle anlatmak mümkün değildir. İzzet ve Rozet için artık uykusuz geçen geceler başlamıştır. Varsın olsun, bu küçük yumurcak için her şeye değerdir. Aksel büyük bir sevgiyle anne ve babasının kucağında büyümektedir. Güzel bir çocuktur. Eşimle tercihimiz hep iki çocuktan yanaydı. Erkek büyük olsun, kız da küçük olsun diye hayal kurardık. Aksel'in gelişi gönlümüze göre oldu. Güzelbahçe Hastanesi'nde eşim zor ama normal bir doğum yaptı. Aksel 4 kilogramdan fazla geliyordu. Ertesi gün akrabalar, dostlar geldi. Birçok kişi çiçek gönderdi. Bir hafta sonra sünnet de orada gerçekleşti. Mutluluktan uçuyordum. Çok değil, aradan 3 sene geçtikten sonra Rozet bu defa ikinci çocuğuna hamiledir. Çiftin ikinci çocuklarının dünyaya gelmesine az bir zaman kalmıştır. Yıl 1968, doğumhaneden gelen ilk haber Rozet'in sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdiğidir. Aksel'e artık bir kardeş gelmiştir. İsmi Yasmin'dir. Yasmin hastaneden çıkarılıp ağabeyi ile birlikte büyüyeceği Eytan Palas'taki evlerine götürüldüğünde Aksel şaşkındır. Artık evde küçük bir çocuk daha vardır. Ondan rol çalıp çalmayacağı ise meçhuldür. Yasmin büyüdükçe Aksel'e oyun arkadaşı olur. İki kardeş birlikte iyi anlaşmaktadır. Rıfat Bey sık sık torunlarını ziyarete gider, onlarla vakit geçirir. Emma torunlarını zaman zaman İstanbul'da Boğaz'a gezintiye çıkarır. Rozet çocukların bakımını üstlenmiştir. İzzet'in çocukluğunun vazgeçilmezi olan mürebbiye geleneği Aksel ve Yasmin için devam etmemektedir. Çerkez Cemile ise Rozet'in iki çocukla uğraşmaktan yorgun düştüğü bir zaman diliminde katılır aileye. Cemile güvenilir olduğu kadar iyi bir eğitmendir. Bu yüzden de her zaman iyi ailelerin yanında çalışmıştır. Yasmin 5 yaşına gelene kadar Keribarların evinde kalan Cemile, daha sonra koçların ortağı olan bir ailenin yanına gider. Çocukların dünyaya gelişi Keribarların evinde birçok değişikliği de beraberinde getirmiştir. Aksel ve Yasmin doğana kadar kendi aralarında Fransızca konuşmayı tercih eden İzzet ve Rozet, onların doğumuyla buna son verir. Artık evde hakim dil Türkçedir. Aksel ve Yasmin evde Türkçe duyarak büyür. Yasmin Fransızcayı Saint-Michel'de, Aksel ise Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim alırken öğrenir. İzzet ve Rozet hafta sonlarını çoğunlukla arkadaşlarıyla geçirir. Aksel ve Yasmin de daha küçük yaşlarda anne babalarının bu çevreleriyle tanışmaya başlarlar. Yeşilköy'deki Çınar Otel, Hilton Oteli'nin altındaki şadırvan en sık gidilen mekanlardır. Beraber yenilen yemekler, dans partileri o yıllarda fotoğraf karelerine yansır. Latin orkestrasının sabahlara kadar cha cha cha diye etrafa yayılan müziklerine hep beraber eşlik edilir. Yahudi aileler genellikle Yahudi ailelerle görüşürdü. Fakat yazın durum değişiyordu. Anadolu Kulübü'nde herkesle arkadaş olabiliyorduk. Eşimin Büyükada'daki Atom grubundan birçok eski arkadaşı da vardı. Anadolu Kulübü'nde birlikte dans ettiğimiz Rum, Ermeni ya da Müslüman dostlarımız da oluyordu. Ama genellikle ailece kendi aramızda görüşüyorduk. 60'lı yıllarda bir iş modası başlamıştı. Başta Bay Anavi, daha sonra Bay Laskaris ve en sonunda Usta Biriç hocası Haluk Bey'den ders almaya başladık. Bu derslerde Biriç'i biraz ilerlettik. Bildiğiniz gibi Biriç tamamen zeka ve hafıza ile oynanacak bir oyundur. Ne var ki deklarasyon kuralları hep değişir. Fotoğraf döneminden sonra Biriç'i ihmal ettim ve geri kaldım. 60'lı ve 70'li yıllarda İstanbul Biriç Kulübü'nde turnuvalara haftada bir iki kez katılırdık. Ayrım 14 sonu, sayfa 137.